Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 28 Şubat 2019 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün gündem, dünya gündemi Asya kıtasından. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın zirvesi vardı. 2 gün süren, sonuçsuz bitti. Neden öyle bitti? Biraz buna bakacağız. Asya'da Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir kapışmasının bir başka roundu yaşandı. Nükleer silahlı iki güç acaba açık bir savaşa tutuşur mu kaygıları ortalığı kapladı. Asya'daki bu ısınmanın sebepleri neler? Biraz buna bakacağız birlikte. Doktor Barış Adıbelli'ye bağlanacağız. Daha önce Korelerin zirvesini de kendisiyle konuşmuştuk. Asya, özel olarak Asya çalışan bir akademisyen kendisi. Ne oluyor, ne bitiyor? Hem Vietnam'dan ne çıktı, hem Hindistan ve Pakistan neden şimdi birbirlerine girdiler? Sorularına yanıt arayacağız. Ankara'da damat Kushner ağırlandı. Pek fazla bir detay yok ama dikkat çekici, Amerikalı heyetin de hem Suriye hem S-400'ler bağlamında pek çok konuları konuşmak için Ankara'da beklendiği bir dönemde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı tarafından ağırlanması yine bölgesel anlamda dikkat çekici başlıklar idi. Aktarmaya çalışacağım dünya gündemini, biraz da Asya'ya nadiren konuşabiliyoruz. Bölgemiz bizi daha yakından ilgilendirdiği için daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım. Daha kısa tutacağım dünya gündemini sizin için ki daha detaylı hem Hindistan, Pakistan hem de Kore meselesini ele alabilmek için. Başlamadan önce frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar akşam 11 ile 12 arasında tekrarı dinleyebilirler. Başlayalım. Evet, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de iki günlük Amerika, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti zirvesi sonuçsuz sona erdi. Liderler kişisel samimiyetlerini dile getirdiler ama bir barış anlaşması çıkması 1953'ten bu yana beklentisi, nükleer silahsızlanmanın net olarak kayıt altına alınması Kore tarafından ya da yaptırımların Amerika tarafından kaldırılmasına dair herhangi bir vaat ya da çözüm ortaya konulamadı. Aslında beklentiler yok değildi ama ortak basın toplantısı, daha doğrusu Trump'la Kim otelden planlanandan erken çıktılar. Beyaz Saray çok iyi yapıcı geçti. Daha gidilecek, gelinecek, konuşulacak demekle yetinen bir açıklama yaptı. Trump, Mike Pompeo da hala iyimserim, çözeceğimize inanıyorum dedi ama Trump basın toplantısıyla aslında durumu açıkladı. Kendilerinin böyle hemen yaptırımları kaldırmaya niyetleri olmadığını, Kuzey Korelilerinde nükleer füze tesislerini hemen sökemeyeceklerini anlaşılan bir sürece yayılması gerektiği anlaşılıyor. Trump'ın dediklerinden hızlı gitmeyeceğiz vurgusu vardı. Dostane ayrıldık, el sıkışarak ayrıldık. Kim Jong-un bana söz verdi, nükleer füze denemesi yapmayacağını söyledi dedi. Ek yaptırımları falan konuşmak istemiyorum dedi. Belli ki buna da çok yönelmek istemiyorlar ama bir anda da yaptırımları kaldıramıyorlar. Tatbikatlar meselesi. Güney Kore'de 1950'ler 70 senedir Amerikan askeri varlığı var. En az 28 bin ila 30 küsür bin, artık tam son rakamı bilmiyorum. Orada da duruyor Amerikalılar ve sonsuza uzanan bir de anlaşmaları var. Ortak güvenlik anlaşması. Amerikalılar istedikleri zaman orada kalabilirler. Amerika oradan çekilmeden de bu işler nasıl olacak, nasıl güvenlik verilecek, ayrı bir dava. Ama Trump'ın Kim'le ilgili olumlu lafları ve Kuzey Kore'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin muazzam bir potansiyeli olduğunu, ekonomik güç haline geleceğini vurgulaması dikkat çekiciydi. Bu arada batılı bir gazeteci ilk defa Kim Jong-un'a soru sorabildi. Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam zaten burada olmazdım diye de bir yanıt verdi. Çok güçlü ilişkileri varmış. Dün akşam da bir akşam yemeği yemişler. Tabii saat farkı var, bizden önce oluyor bu olaylar. Böyle bir zirve söz konusu oldu. Dolayısıyla Kore Savaşı'nın bitişini resmen ilan edecek bir barış anlaşması çıkamadı. Yaptırımların kaldırılması çıkamadı ama Amerikan Kongresi'nde bir grup Demokrat milletvekili bir araya gelmişler. Onlar böyle bir taslak hazırlamışlar barış anlaşmasının imzalanması için. Bu da dikkat çekici. Tabii burada şeye dokunmuyorlar. Güneydeki güneyde kalan Amerikan askerlerinin çekilmesine dokunmuyor bu ortak anlaşmaya. Tabii bu önemli çünkü Trump da diyor ki bir yandan bize bir tatbikat yapıyoruz, bir sürü para harcıyoruz oradaki askerlere. Şimdi tabii ikilem durumu var. Askeriniz olmadığı zaman hegemonik bir güç olamıyorsunuz. Askeri çekmediğiniz zaman barış da yaratılamıyor orada Koreliler arasında. Hakikaten kritik bir şey. Bir de Trump'ın aklı tabii avukatının temsilciler meclisinde verdiği ifadedeydi. Eski avukatı Michael Cohen orada ifade verdi. Trump'ın ırkçı olduğunu, yasa dışı faaliyetlerini korumak zorunda kaldığını, utanç verici şeyler yaptığını söyledi. İşte porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan ödemeden tutun da pek çok mesele var burada ama tabii Russia Gate, yani 2016 Rusya Gate diye andığımız 2016 seçim kampanyasında Rusya ile özel işbirliği yaptığına dair hiçbir somut kanıt ortaya koyamadı. WikiLeaks'ten Demokratik Parti sızıntıları yansımıştı. İşte bunları önceden öğrendikleri, komplo kurdukları gibi iddialar var ama ortaya kanıt konulamıyor. Karşı tarafta diyor ki zaten öyle bir şey yoktu. Birbirini adaylar yıpratmak için haklarında, aleyhlerinde olumsuz şeyler öğrenince de kullanıyorlar deniliyor. Azil için bir gerekçe yaratılamadı yani işin aslı. Trump da Vietnam'dan laf yetiştirdi. Yalan yere yanlış konuşuyor. Temsilciler Meclisi oturumu da zaten sahte dedi. Ceza daha fazla almamak için böyle diyor dedi. Cohen tabii yalan söylediği için ayrıca kampanya fonlaması ihlalleri, vergi kaçakçılığı gibi meselelerden 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mayıs'ta hapse girecek. Hal böyleyken Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim devam etti. Karşılıklı atışlar yapıldı. Uçak düşürmeler olmuştu. İki Hint savaş uçağını vurduğunu söylemişti. Pakistan iki pilot, Hint pilotu elimizde demişti. Bir tane pilot görüyorum ben, onu da iade etmekten şimdi bahsediyorlar. Hint ordusunda bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğü iddiası vardı. Hakikaten bunların hangisi doğru ben baktığım haberlerden tam olarak anlayamadım ama karşılıklı gerilim hat safhaya çıktı. Biraz daha şimdi sakinlemiş görünüyor. Demiryolu seferleri yeniden başlayacakmış, havaalanları açılmış. Pakistan Başbakanı İmran Khan bu arada Ulusal Komuta Konseyi'ni topladı. Nükleer silahların güvenlik mekanizmalarına dahil tabii, bunları nasıl kullanacağı dahil bu gerilim tartışıldı. Ama diğer yandan İmran Khan da diyalog ve sağduyu çağrısı yapmıştı. Pakistan, Hindistan tarafına. Modi de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de önce çok şey çıkış yaptı. Milliyetçi bir lider kendisi. Ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. 14 Şubat'ta 44 Hint askeri Ceyşül Muhammed, Ceyşül örgütün ismini unuttum. Militan, İslamcı militan grubun saldırılarında, Ceyş-i Muhammed evet grubunun saldırılarında hayatını yitirmişti. Onun üzerine uçakları havalandırmıştı. Hava sahasını ihlal etti. Pakistan Hindistan uçaklarını düşürdü. Tabii durum sakinleşiyor, gözüküyor. Şimdi Hindistan'dan pilotu iade edecekler jest olarak, bunu önermiş durumdalar. Rusya'dan, İran'dan, Türkiye'den de ayrıca ve evet Rusya'dan da Türkiye'den de arabuluculuk yapabiliriz çağrıları gelmiş durumda. Programın ikinci yarısında hem Vietnam zirvesini hem bu Hindistan-Pakistan kapışmasının stratejik arka planını Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağımızı tekrar belirteyim. Başka ne notlarım var? Amerika'nın Venezuela'nın diyalog çağrılarına yine red yanıtı vermesi, silahsızlanma konferansı daimi temsilcisi Büyükelçi Robert Wood açıklamış. Yakın zamanda da kendi kendini başkan ilan eden Juan Guaido'yu Trump yönetiminin ağırlayacağını söylemiş meşru devlet başkanı olarak. Biz Maduro rejimini tanımıyoruz diyerek. Şimdi Venezuela'ya insani yardım gerekçeli hafta sonu gösteriler olmuştu. Barikat, bunlar yakıldı bu arada ve görüntüler ortaya çıkarttı ki bir takım parayla tutulmuş militanlar bunları yakıp Maduro hükümetinin üstüne suçu atmak istiyorlar. Yangın yapılan çıkan yerlerde de bir sürü gıda maddesi, ilaçların dışında onların içine gizli tel, çit, çivi gibi malzemeler radikal muhalefete ulaştırılmak üzere herhalde konulmuş. Çıkmış bunun görüntüleri, yayınlandı. Bu arada da Venezuela içerisinde halka dağıtılması için öngörülen gıda maddelerinin tutulduğu depolarda da yangın çıkmış, sabotaj deniliyor. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanı da katılmış, üçlü görüşme yapmışlar. Bu arada ve buradan da yine Amerikan müdahalesinin engellenmesi kararı çıkmış vaziyette. Efendim Avrupa'da Katalonya meselesi var. İspanya'da 1 Ekim 2017 referandumu, bağımsızlık referandumu Madrid'deki merkezi hükümetin tanımadığı, bu referandum sebebiyetiyle 9'u tutuklu 12 Katalan lideri yargılanıyor. Aktarmıştım size daha önce. İspanya Başbakanı, eski başbakanı sağcı Mariana Rajoy da ifade verdi. Devlete karşı ayaklanma suçu işlendiği iddia ediliyor bu liderlerin. Ulusal birliği ve egemenliği tasfiye edecek bir referanduma onay veremezdim açıklaması yaptı, verdi ifadede. Yasalara biz uyduk, onlardan da uyulmasını istedik dedi. Katalonya yöneticileri bağımsızlık referandumunda çok başarı kaydedemediler. Açıkçası Anayasa Mahkemesi de reddetmişti ve Rajoy da diyor ki hiçbir ülke, hiçbir hükümet böyle bir şey yapamaz. Böyle bir şey ülkeyi bölmeye yetkili olamaz ifadelerinde kullanmış. Şimdi 7 ila 25 yıl hapis cezası istiyorlar devlete karşı ayaklanma suçundan. Bazı Katalan siyasetçiler de İspanya'dan kaçmak zorunda kalmışlardı. Avrupa Birliği de bu krizde orta yol formül bulun dese bile İspanya üyesi olduğu için ondan yana tavır almıştı. Avrupa'da da böyle bölünme kolay olmuyor, bir başka örnek olarak çıkmıştı. Anlaşmasız Brexit, Britanya'nın AB'den çıkması, çıkmaz ayın son çarşambası mı yoksa çarşambası mı olacak derken 12 Mart'a ertelenmişti Britanya'da oylama. Başbakan Theresa May tarafından bir rapor çıkmış. İngiliz hükümeti hazırlamış. Anlaşmasız 29 Mart tarihinde eğer anlaşma yapılmadan ayrılma olursa ekonomiye 13 milyar sterlin ek maliyet getirecek demişler. Ticaret anlaşması da yapmamış durumdalar. Gıdalar Avrupa Birliği'nden Manş Denizi üzerinden geliyor. Acaba bir kriz mi çıkacak deniliyor. Yani 12 Mart'ta oylama olması lazım. Kabul ettirmesi lazım Theresa May'in. 29 Mart'ta da resmen çıkması gerekiyor Britanya'nın. Epey karışık bir resim olduğu aşikar. BM soruşturma İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı bağımsız komisyon İsrail'in 30 Mart 31 Aralık 2018 arasında Gazze'deki protestolara müdahale edip 189 Filistinli'yi öldürüp binlercesini yaraladığı olaylarda savaş suçu insanlığa karşı suç işlemiş olabileceği görüşüne varmış. Sınırı geçmeye çalışan büyük halk kitlelerine karşı onları yaklaştırmamak için hamleler yapılmıştı. Trump'ın damadı Kushner Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kendi damadı Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Dün aktarmıştım size. Ekonomik işbirliği diyorlar. Günübirlik ziyaret. Daha perde arkasını alamadık ama enteresan. Amerikan heyetinin de ayrıca Suriye için kurulan mekanizma çerçevesinde temasları olacak. Bu arada Riyad'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, yani Kaşıkçı cinayetinden Ankara'nın sorumlu tuttuğu Suudi Veliaht Prensi ile de görüşmüştü. Kuşner, Yüzyılın Anlaşması Filistin'le ilgili onun tartışmaları vardı. Netanyahu İsrail Başbakanı Moskova'da Rusya lideri Putin tarafından ağırlandı ve krizin geride kaldığı Rus uçağı İl-20 uçağı geçen sonbaharda düşürülmüştü. Suriye savunması düşürmüştü ama İsraillerin hamleleriyle düşürülmüştü. Bir S-300'lerin yerleştirilmesi süreci başlamıştı. Şimdi çatışmayı önleme mekanizmasının korunmasına karar verilmiş Rusya ve İsrail arasında. Evet, çok az vaktim kaldı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 5 yıl sonra Irak'a gidecekmiş. İlk kez Irak'ta temaslarda bulunuyor. Irak'ın daveti üzerine Irak'ta da Amerikan askerlerinin çekilmesi tartışılıyor. Mısır'dan da Türkiye'ye yanıt geldi. Mısır Dışişleri Sözcüsü Ahmet Hafız, Avrupa Birliği Mısır zirvesi vardı ve o zirveye Türkiye tepki göstermişti. İdamlar yüzünden Müslüman Kardeşler terör örgütü olarak tanınıyor Mısır'da. Buna tepki göstermişti. İbrahim Kalın'ın da açıklamaları vardı. Mısır yanıt vermiş Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan için terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor demiş. Ayrıca Türkiye'de 70 bin insan hapiste, 175 tutuklu gazeteci var, 130 bin kişi işçilerinden oldu. Kendilerine baksınlar, inanılırlıkları ortadan kalkıyor diye yanıt vermişler. Müslüman Kardeşlerin kendileri için de terörist örgüt olduğunu belirterek yapmışlar bunu. Son olarak İran'ın başkenti Tahran'da Avrupa, Ermenistan, İran, Katar arasında telekomünikasyon ağı kurulmasına yönelik memorandum imzalanmış. Bir internet ağı bu. Türkiye ve Azerbaycan'ı da atlıyorlar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da Türkiye'nin Karabağ konusundaki tutumunun ikili ilişkilere yönelik ciddi diyalog kurma imkanlarını ortadan kaldırdığı yolunda beyanatı olduğunu belirteyim. Efendim, No Blues'dan bir parça dinleyelim. O ya Habibi. Az sonra Barış Adıbelli ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Asya'yı konuşacağız. Kore zirvesini konuşacağız. Hindistan ve Pakistan'ı konuşacağız. Your love for me is like a wave. Your love for me is like a wave. Rules from above, quiet or rough, it carries me night and day. Oh, oh, oh, oh, oh. Your love for me is like the wind. You're for me.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Daha önce de Asya ile ilgili jeopolitik değerlendirmelerde kendisine başvurmuştuk. Özellikle Korelerin barışı, bölge çalışan bir akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Şimdi Vietnam'da 8 ay sonra Amerikan Başkanı Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong-un'la buluştu. Beklentiler kısmen yüksek tutulmaya çalışıldığını da gördük Amerikan tarafından. Hatta belki Güney Kore tarafından demek lazım. Bir resmi bir barış anlaşması bu süreçte çıkabilir denildi. 1950'lerden beri yarım asrı aşan bir süreç var orada. Fakat çıkmadı bir şey. Sadece işte Donald Trump'ın yaptığı açıklamadan anladığımız iki lider arasındaki cici ilişkiler diyeceğim diyebiliyorum bir tek. Çıktı ve bir ortak bir açıklama da yapılmadan bitti. Bu Kore meselesi, zirvesi çok da hani vay işte Şubat sonunda buluşuluyor Hanoi'de, Vietnam'da vesaire diye sunulurken elde var sıfır oldu. Öncelikle neden böyle oldu? Bu beklentiler zaten yanlış mıydı, hatalı mıydı?
Hatırlarsanız sizle Singapur zirvesinde konuşurken aynı şeyi söylemiştik. Demiştik ki bu tip süreçler oldukça uzun süreçler.
Evet.
Bir de burada Trump'ın bir acele etmesi vardı. İlla benim dönemimde biz bu işi ivedilikle çözelim. O iş neydi? Bir an önce Kim Jong-un her şeyden vazgeçsin, nükleer tesislerini kapatsın, programdan vazgeçsin, silahları imha etsin. Karşılığında ben hiçbir şey yapmayayım, hiçbir adım atmayayım. Efendim yaptırımlar öyle kalsın, sadece Güney Kore ile yaptığım askeri efendim tatbikatları durdurayım, biraz da güvenlik güvencesi vereyim. Biraz önce zaten basın toplantısında siz de takip ettiniz. Dedi ki zaten dedi Güney Kore ile yaptığımız askeri tatbikatlara $100 milyonlarca para veriyoruz. Ben bundan nefret ediyordum zaten dedi. Yani zaten dedi ben durduracaktım. Şimdi sadece bu adımla efendim Kuzey Kore'yi bir yere çekmenin mümkünatı yok. Bakın 8 ay oldu birinci zirvede. Birinci zirve daha güzeldi. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Birinci zirve daha böyle heyecanlıydı. Magazinsel boyutu çok yüksekti ama şimdi suratlar asık. Yarıda kesildi. Halbuki anlaşma imzalansaydı bir imza töreni olacaktı. Öğle yemeği olacaktı. Bayağı bir sürü etkinlik olacaktı. Yarıda kesildi ve derhal terk etti Trump Vietnam'ı. Şimdi niye böyle oldu? 8 aydaki sürece bir bakalım. Bir arpa boyu yol gidilmemiş. Niye gidilmemiş? Bakın zirvedeki isteğe bakın. Kim Jong-un bu son Vietnam Hanoi zirvesinde şunu istiyor. Yani bütün şeyleri kaldırıp yaptırımları. Şimdi Amerikan tarafı diyor ki vay vay vay vay ya ne demek bütün yaptırımlar? Bunlar adım adım gelir. Şimdi tabii burada Kuzey Kore'nin belki bütün yaptırımlardan kastı en azından yaptırımlardan birkaç tanesini adım adım kaldırarak bir jest yapmasını istiyor Amerikan tarafının ve Trump tarafı tamamıyla hiçbir jest yok, hiçbir taviz yok. Yani bence Trump süreci çok yanlış galiba okudu. Onlar da gerçi Kuzey Kore'yi aynısı diyor ama yani Trump Kuzey Kore'nin mecbur olduğunu, diz çöktüğünü ne derlerse kabul edeceği gibi bir izlenimle masaya oturduğu anlaşılıyor. Ama bu tarafta Kuzey Kore sadece bu zirveyi magazinsel şekilde görüyor da olabilir. İşte bakın biz Amerika ile tek başımıza masaya oturduk müzakere ediyoruz. Bunu nereden çıkarıyorum? Kuzey Kore dış politikasında Kim Jong-il döneminde yani Kim Jong-un'un babası döneminde şöyle bir tartışma vardı. Bu altılı görüşmeler başladığında Kuzey Kore şunu dedi ya Amerika Birleşik Devletleri ile biz baş başa oturalım. Ne Çin karışsın, ne Rusya, ne Güney Kore, ne Japonya biz bu iş birlikte mi görüşelim? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buna hep karşı çıktı. Sebebi şu. Çünkü Kuzey Kore'yi muhatap aldığı an onu bir devlet, bir meşru rejim olarak göreceği için onu her zaman böyle grup toplantılar içerisinde bir sandalye vererek adeta temsilci, Güney Kore'nin bir uzantısı, bir bölgesi, işgal altında bir toprağıymış gibi muamele etme adına hep böyle yaptığı için Kuzey Kore'de bu bir travma olarak hep bugüne kadar geldi. İşte Kim Jong-un bunu aşmanın belki sevinci içerisinde bu...
Açtılar ama şimdi şeyi düşünürseniz evet. Eskiden böyle işte bu arada medya ilgi gösterdi, ülke içerisiyle ilgili eskiden işte sadece bir cehennemmiş gibi dünyada konuşulurken gelip gidenler oldu Batı'dan da başka şeyler. Tabii ki olumsuzluklarda konuşuldu ama diğer yandan da bir de Kuzey Kore'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri epey popüler oldu dünyada Trump sayesinde ve şu anda meşru bir muhatap gibi gözüküyor. O anlamda bu iki zirveden böylesi bir şey çıkmıyor mu kendilerine bir başarı olarak koymak gerekmez mi? Bir onu soracağım. İki şunu da ekleyeceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanılmıyorsam en az 28 bin hatta 30 bin belki daha fazla da olduğunu söylüyor ama askeri var Güney Kore'de. Hiç onları geri çekmekten falan bahsetmiyor Trump. Şurada Suriye'deki 2200 askerin hesabını kitabını yapıyorlar. Şu kadar bırakırız şu kadar çekeriz diye ama orada 30 bin asker var. Nasıl oluyor bu işler?
Şimdi hemen ona bir şey söyleyeyim. Güney Kore halkı özellikle bu askerlerin yaşadığı bölgelerdeki halk zaten buna karşı ekonomik olarak eğer onlar giderse buralar hayalet şehre döner diyor. Hatta bununla ilgili geçenlerde bir şeyde programda da seyrettik. Galiba BBC'deydi yanılmıyorsam. Şimdi doğru ama bir de şunu görelim. Yani Kuzey Kore o kadar da tecrit edilmiş değildi. Bakın Jimmy Carter ziyaret etti. Madeleine Albright, Clinton dönemi Dışişleri Bakanı ziyaret etti. Ve Clinton'ı kendisi 2009'da ziyaret etti, görüştü. Dolayısıyla yani Amerikalılar o kadar dediği gibi çok da dışa kapattık. Kimse gidiyor gelmiyor veya böyle inzivaya çekilmiş münzevi bir krallık derler onlara hep Kuzey Kore'ye. Bir münzevi devlet falan değil. Yani giden gelen çok. Çok ama resmi olarak tabii Trump'la Kim Jong-un, bir de tabii Trump'ın o Kim Jong-un'un sürekli övmesi, ona iltifatlarda bulunması, çok akıllı lider, ileriyi gören zeki bir lider. Bunu demişken şunu da söyleyelim, bakın çok da ilginç bir şey söyledi. Zaten ağzındaki baklayı da çıkardı aslında Trump Parti toplantısında. Kuzey Kore dediği inanılmaz bir potansiyeli var. Evet, yeraltı kaynakları inanılmaz. Şu an için 10 milyar dolar deniyor. Yani altından tutun demire kadar bakir madenler var. Zaten Avrupa, Batı, bütün maden şirketleri sırada bekliyor Kuzey Kore'de. Ancak bir başka bir şey daha dedi. Rusya ve Çin arasında hemen yanı başında Güney Kore, Japonya var. İnanılmaz bir konumda, jeopolitik konumunu söylüyor. Yani buradan anladık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore ile ilgilenmesi ana nedeni jeopolitik konumu. Yani Çin'in yanı başında olması. Özellikle onu öyle dedi. Çin'in yanı başında. Şimdi biliyoruz Çin'in çevreleme politikası yürüttüğünü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ha Trump şunu dedi, umutluyum. Kuzey Kore ile biz gelecekte devam edeceğiz. Uzun bir süreç. Evet doğrusu bu. Acele etmeyeceğiz dedi. Çok ilginç. Demek ki politikayı değiştirdi. İvedilikte hemen bitirelim bu işi demiyor. Acele etmeyeceğiz dedi. İki lider dedi bir anlaşma imzalamama kararı aldık diyor. O da günü kurtarma adına bir manevra. Yani anlaşamadılar. Bu kadar basit. Aslında bu zirvelerde tabii bir çırpıda şeyler olmaz. Yani o da aslında o diplomasi yöntemine de ait.
Perde arkasında ama bir şeylerin netleşmiş olması lazımdı zaten.
Yani bu bir süreçtir. Devam eder. Bakın ben bununla ilgili bir Amerika Birleşik Devletleri kendi tarihinden örnek vereyim. Çünkü kendileri sürekli bir işte efendim bazen masadan kalkmak en doğru şeydir. Bazen efendim hiç anlaşma imzalamamak iyi, kötü bir anlaşma imzalamaktan daha iyidir. İşte Reagan dönemine Gorbaçov'la görüşmese falan Amerikan medyası biraz önce hep atıfta bulundular falan. Hatta Trump'ın kendisi de aynısı diyor. Evet ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri deneyimli bir ülke. Şöyle ki bakın 1971'e dönelim. Henry Kissinger Çin'e gitti. İlişkilerin normalleştirilmesi için bir süreç başlattı. 1972'de Nixon Mao ile Pekin'le görüştü. Ama diplomatik ilişkiler 1979'da kuruldu. İki ülke birbirlerine büyükelçi gönderdi. Demek ki bakın aradaki sürece bakın. 8 yıllık bir süreç var. Hatta 7 yıl. Yani bu bir uzun süreç. Amerika Birleşik Devletleri bunu bilmesi lazım. Kuzey Kore ile nihayetinde neredeyse 70 yıla yakınlık bir düşmanlığınız var. 70 yıldan beri hiçbir resmi şeyiniz yok. Onun için yani onun bir gece doğmaması zaten doğal. Bize dedi nükleer tesisleri artık deneme yapmayacağını, füze fırlatmayacağı konusunda söz verdi. Güzel. Buradan anladığımız kadarıyla Trump da zaten söylemişti. Dedi ki biz tatbikat düzenlemeyeceğiz. Ancak Şimdi Japonya'da tepki var. Japonya diyor ki yani Amerika daha öncesinde dedi bu zirveden önce şöyle bir açıklama yaptı Japonya. Eğer bu zirvenin sonucunda yaptırımlar falan kalkarsa biz yaptırımlarımızı kaldırmayacağız dedi. Biz uygulamaya devam edeceğiz. Bu da gösteriyor ki Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ayrılmış. Güney Kore...
Evet, onu soracaktım. Güney Kore'yi özellikle sormak lazım. Çünkü burada aslında güneyde seçilen devlet başkanının büyük bir inisiyatifi evet. var ve tabii ki kendisi için çok zor. Topraklarında hem 30 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapacaksın evet. hem de kuzeyli kardeşlerinde barışmanın yolunu bulacaksın. Hakikaten çok zor bir durumda. Bu ama zirve onlar açısından evet. Onlar açısından bu zirvenin anlamı nedir diye soracaktım.
Yani şimdi Güney Kore bana göre son yılların en önemli diplomatik başarısını izahatta. Yani hem barış dalını uzattı, zeytin dalı uzattı. Gerçekten Kim Jong-un da buna karşılık verdi. Aslında iki ülkenin yarattığı bir sinerjiden faydalanan bir Amerika var. Onu da söyleyelim. Şimdi Trump ortamı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ama çalışırken şu dakikaya kadar Güney Kore etkindi. Ama bakın bu süreçte Güney Kore dışlandı. Güney Kore yok. Yani nasıl derseniz şu bakın Güney Kore lideri Kuzey Kore'yi ziyaret etti Pyongyang'ı. Sonbaharı 2018'in sonbaharı veya en geç 2018'in sonlarına doğru da Kim Jong-un Seul'ü ziyaret edecekti Güney Kore'yi ama Kim Jong-un ziyaret etmedi. Ya dedi işte edemedi kusura bakmayın falan filan deyip geçiştirdi. Şimdi bu önemli. Bu Pompeo'nun sürekli gidip gelmeleri, karşılıklı birbirlerini başka şeylerle suçlamalar ama kapalı kapılar ardında Pyongyang'da neler konuşuluyor onu bilmiyoruz tam manasıyla. Dolayısıyla burada Amerika'nın bir dahli var mıdır yok mudur Güney Kore'de? Ben anladığım kadarıyla Trump bütün şeyi kendine toplamak istiyor. Yani artıları ve Güney Kore'yi bu işe ortak etmek istemiyor. Güney Koreliler evet sürece güzel bakıyorlar ama yani Güney Korelilerde şimdi muhalif kanat, Moon tamam. İktidarımı destekliyor ama diğer taraf diyor ya bir kere nükleer şeylerden programdan vazgeçmedi. Güney Kore'nin aslında endişesi Kuzey Kore'nin nükleer stoğu falan değil programı değil. Esas endişesi Çin'le olan işbirliği. Şimdi mesela burada Çin. Aslında bütün kapılar hani yolların Roma'ya çıktığı gibi bütün burada da yollar kapılar efendim Pekin'e çıkıyor. Çünkü Trump bile bazı toplantısında dedi ki bundan sonraki süreçte Çin'e çok iş düşüyor. Yani her işte Xi Jinping'i övdü, dünyanın dedi ve Asya'nın dedi çok saygı duyduğu bir lider dedi. Dolayısıyla dedi onun dedi katkıları çok. O zaman Asya üçüncü olarak Çin'i getireceğiz. Başka evet. bir çaresi
peki,
yok.
Peki Rusya, evet. Sergey Lavrov da oralardaydı. Valdai Kulübü toplantısı vardı. O da pek çok evet. küresel dengelere dair ve Amerikan yönetiminin uluslararası politika yürütüşüne dair çok ciddi eleştiriler de getirdi. Tabii bir takım Amerikan yaptırımlarına uğrayan ve hegemonya mücadelesi de çok açık. Ama Rusya'nın da Asya derinliğiyle daha dengeli ve gelişmiş bir ilişki kurma çabaları var. Kore meselesinde de aslında öncülüğü var. Hem yatırımsal anlamda baktığımız zaman. Rusya'nın durumu nedir bu zirve çerçevesinde diyelim?
Tabii şimdi hep Kuzey Kore'ye odaklandığımız için Rusya'nın attığı çok stratejik bir adımı görmedik. Şimdi Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin de dediğiniz gibi Kore Yarımadası'nda oynamak istediği, ele geçirmek istediği pozisyonun farkında. Peki Rusya ne yaptı? Çok ilginç. Rusya'da belki sessiz sakin yani ben en azından alan çalıştığım için yakından takip ediyorum. Japonya'yla yeni bir süreç başlatıyor Rusya. Japonya'ya ilişkilerini geliştiriyor. Mesela bakın Shinzo Abe ile görüşmesinde Putin yani bunu bir gecede çözeriz. Barış anlaşmasını bir gecede imzalarız. Bir gün imzalarız dedi.
Kurillerle
ilgili. Yani bu tabii Kurillerle ilgili. Yani aramızdaki sorunları çözeriz. Şimdi Japonya'nın bu mevcut durumla rahatsızlığının çok farkında Rusya. Şimdi Rusya'nın da artık Pasifik'te yeni bir stratejisi oluşuyor. Dolayısıyla Rusya'da bölgede yeni bir denklem içerisine girerek burada Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı o sisteme karşı bir denge, yeni bir sistem kurmayı amaçlıyor. Dolayısıyla Rusya'da bölge ülkelerine işte Japonya, Çin'le zaten ilişkileri gayet iyi devam ediyor. Belki bunun daha ilerisinde başka ülkelerle Asya Pasifik'te daha geniş ilişkiler kuracak. Kore meselesine geldiğimiz zaman zaten bu Kore meselesi Sovyetler Birliği'nin bir mirası. Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri arasında aslında ortaya çıkan bir sorun. Dolayısıyla Rusya'ya oradan gelen bir miras. Aslında burada belki bir Kore kadar Kuzey Kore kadar, bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar, hatta Çin'den daha fazla Rusya'ya da bir söz söyleme hakkı düşüyor. Yani Rusya'nın da masada belki olması gerekiyordu. Çünkü nihayetinde baktığımız zaman bir bütünlük içinde bakıyorsak tarihsel süreçte Sovyetler Birliği var. Fakat Rusya çok fazla aktif olarak bu polemik yaratan şeylere girmek istemiyor. Rusya bana düşeni ben yaparım diyor. Özellikle Kuzey Kore tarafında duruyor. İnsani yardımdan tutun öteki yaptırımların izin verdiği her şekliyle biz diyor Kuzey Kore'nin yanındayız. Hatta tartışmalar alevlendiğinde Trump'la Kuzey Kore asla Amerika'nın işte Kuzey Kore'ye müdahale etmesine, askeri bir müdahalesine izin vermeyeceğiz şeklinde de konuşuyor. Ben burada şunu düşünüyorum, tahmin ediyorum Rusya ile Çin de muhakkak bu konuda istişare ediyorlar. Bu bağlamda Kuzey Kore'nin eli güçlü. Zira Kim Jong-un'un tek başına hareket etmediğini zaten biliyoruz. Hani 4 defa Çin'i ziyaret etti. Hatta bu son ziyaretinde 60 saatlik bir tren yolculuğuyla geldi. O trenin içinde yolculuğun başından sonuna kadar hangi Çinli yetkililer vardı onu bilmiyoruz. Neler görüşüldü, nasıl bir yol haritası hazırlandı ama niye trenle geldi bir de magazinsel bir şey söyleyelim. Bakın önceki zirveye Çin hava yollarıyla gitti başbakanın uçağıyla, Çin başbakanının. Buna da kendi zırhlı treniyle. Şimdi şu bir şey, kendi hava yollarına güvenmiyor. Şöyle bir şey, çünkü Kuzey Kore içinde de bu işe muhalif olan kesim var. Yani neden Amerika'yla biz oturuyoruz, diyalog kuruyoruz? Özellikle eski kuşak devrimciler bunu pek anlamakta zorlanıyorlar. Kim Il Sung'un yani dedesinin mirasına ihanet ediyor deniyor. Dolayısıyla hatta bir ara darbe falan gibi bir takım söylentiler de oldu. Ancak Çin'in de tavsiyesiyle 38 tane yaklaşık yanmıyorsam general değiştirildi. Kim Jong-un tarafından eski kuşaklar tasfiye edildi, emekli edildi. Yani bu zırhlı trenle gitmesinin nedeni de o kendi uçağına güvenmiyor açıkçası. Evet. Yani bir sabotaj veya suikast olabilir diye.
Peki.
Şimdi
buyurun. De tamamlayın isterseniz.
Ben tabii şimdi Asya bu hafta gerçekten en sıcak bölge.
Oraya gelecektim. Hindistan, evet. Pakistan. Şimdi o kadar acayip ki gerçi ben beklemiyordum açıkçası ama bu kadar kapışma da beklemiyordum. Şimdi Keşmir meselesi de çok köklü bir mesele. Hindistan'la Pakistan'ın kopuşu belki sömürgecilikten çıkışından bu yana ve bayağı savaşmış iki ülke, iki kardeş demek lazım. Evet. Aynı soydan soptan da geliyorlar aslında. Sadece din faktörü ayırıyor ama şimdi Hindistan'ın başında çok milliyetçi bir yönetim var. Ama öte yandan da Keşmir meselesi de çok karmaşık bir mesele. Hakikaten şu haklı bu haklı deyip de çıkılabilecek bir şey değil. Eşin Şiileri falan da görmezden gelip böyle bir Müslüman olduğu için nüfus o illa Pakistan'a ait olacak diye bir takım iddialarda bulunuyorlar ama orası da karışık. Şimdi savaşın eşiğinden döndüler mi? Çünkü nükleer güç ikisi de Pakistan'da, Hindistan'da ve geçmişte de savaşmışlıkları var çok vahim. Bir anda tam Kore'den bahsederken bir de Asya'nın göbeği kızıştı. Neden böyle? Zamanlama çok manidar mı değil mi diye. Komploya vardır mıyım ama.
Valla şimdi komplodan gidersek ortak faydalı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıktığını görürüz.
Evet.
Ama sizin çizmiş olduğunuz fotoğrafı ya da resme hemen bir şeyler daha ekleyelim. Bakın geçen yılda hemen aynı bölgede zaten Keşmir'in hemen yanında bu Butan Krallığı var. Şeyin Hindistan'ı bir eyaleti gibi bir şey. Orada da Doklam Yaylası var. Çin'le sınır. Şimdi Çin'in de o Keşmir'e yakın bir yerde anlaşamadığı, sınır konusu anlaşamadığı bir yer var. Çin'le Hindistan da orada geçen yıl karşı karşıya geldi. Askeri güçleri. Şimdi bu demek ki Hindistan'ın bu son dönem işte bir de değişimde bir saldırgan politika izlediğini diyor. Saldırgan dış politika var. Peki bu nedir? İşte 2017'de özellikle biraz daha genel bakalım. 2017'de 19. Çin Komünist Partisi Kongresi'nde Xi Jinping'in yeni Çin'i ilan ettiğinde yani artık dünya lideri olacak ve her yerde her sorumluluğu alacağız şeklinde özetleyebileceğimiz o yeni Çin beraberinde biliyorsunuz kuşak ve yolu da çok net bir şekilde getiriyor. Hatta kuşak ve yol 2013'te ortaya çıktı ama 2017'de farklı bir anlam kazandı. Bu yeni Çin'in aslında o hem ideolojik hem ekonomik alt tabanını oluşturacak. Yani yeni bir Çin dünya düzeni gibi özellikle Batı'da öyle değerlendirildi. Şimdi bu biliyorsunuz Pakistan'la Çin'in arasındaki ilişkiler, Pakistan ekonomik koridoru ve bunun Hindistan'da yarattığı rahatsızlık. Yani sadece bir uçak ihlali Keşmir'de işte terör kampları vardı falan meselesinden daha büyük. Çünkü burası gerçekten Hint Okyanusu'nda Çin'in lehine denge değiştirebilecek bir stratejik konumu var. Gwadar Limanı var biliyorsunuz bunun şeyinde. Hürmüz Boğazı'nın ağzında ve Çin burayı yaptı ve bir donanma üssü inşa etti. Şimdi Hindistan'ın burada yüzde bir strateji, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde bir strateji. Bakın bir adım öne gidelim. Geçen haftalarda biliyorsunuz İran devrim ordusuna karşı bir terör saldırısı oldu İran'da. Belucistan Sistan bölgesinde. Şimdi İran kimi suçladı? Pakistan'ı suçladı. Bu buradaki Belucilere destek veriliyor diye. Pakistan'la bir gerginlik oldu. Şimdi Hindistan, İran, Pakistan topraklarını hangi amaçla, hangi gayeyle bombaladı meşru iddiasını? Terör kampları var, orayı bombaladı. Şimdi birileri bir şekilde Pakistan'ı, hatırlarsanız Trump da teröre destek veriyor diye Pakistan'a yardımı kesmişti. Şimdi buradaki hedef şu, Pakistan'ı bir şekilde teröre destek veren bir terör devleti gibi bir tecrit altına almak, en azından öyle yansıtarak, Çin arasındaki o Çin-Pakistan ekonomik koridorunun istikrarını bozmak. Yani bunun aslında arka planında Çin'in bölgedeki kuşak ve yol büyük bir şekilde etkili. Hatırlayalım, Trump gelir gelmez ulusal güvenlik stratejisini değiştirdi ve Asya-Pasifik bölgesinin adını Hint-Pasifik diye değiştirdi. Şimdi bu da çok önemli. Yani evet Amerika'da ara ara bu konuşuluyordu ama resmi belgeler ilk defaydı ve şimdi Hint-Pasifik deniyor. Yani Hindistan bir köklü başı oldu. Şimdi gelelim daha esas sihirli şeye, Ceyda Hanım. Bakın iki ülkede geçen yıl Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi. Pakistan'da, Hindistan'da. Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel felsefesine bölgesel güvenlik, barış ve istikrar. Şimdi iki üyenin arasında en azından askeri konularda diyaloğun sağlanması, temel anlaşma metninde bunlar yazıyor. Şimdi siz düşünün, iki tane üyeniz var, tam üyeniz var ve böyle dünyaya kendinizi yeni bir güvenlik örgütü olarak, bir felsefesi olan bir yer olarak tanımlarken iki nükleer güç üyeniz neredeyse nükleer savaşın eşiğine gelmiş bir şekilde birbirleriyle çatışma haline geldiler. Şimdi bu sadece bakın Hindistan'ın attığı adımlarla neler geliyor, ne sonuçlar var. Bir, Şangay İşbirliği Örgütü'nün itibarını yerle bir etti. Kendi içinde bulundu. İki, efendim Pakistan'ı bir terör devleti haline getirme adımı. Üç, Pakistan'ı saldırgan hale getirdi. Dört, kuşak ve yolun istikrarını bozuyor, Çin'i zorluyor. Ve nihayetinde Hindistan Pakistan'a Çin'in bir şekilde destek verdiği ettiği konusunda Çin'i de gündeme çekmeye çalıştı. Yani buradan bir taşla birçok kuş vuruluyor. Peki jeopolitik olarak baktığınız zaman bunlar kimin işine yarayacak? Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'ne itibarı gitti. Kuşak ve yolu zorluyorsunuz ve Hindistan artık ben buradayım diye bir meydan okuma yapıyor. Bu da önemli. Çünkü daha önce Hindistan'ın çok fazla gücü yoktu ama bir başka bir şey daha var. Bakın bu noktada söyleyelim. Niye Kuzey Kore ile Amerika zirvesi Vietnam'da yapıldı? Dikkat edin. Trump Kuzey Kore kadar Vietnam'dan da bahsetti bu zirvede. Ha, bu zirve ya Kuzey Kore ile gerçek bir zirveydi ya da Vietnam'ın reklamını yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin yine her zaman gibi icat ettiği bir strateji. Bakın 2-3 yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri ambargoları kaldırdı, Vietnam'ı silahlandırıyor.
Evet. Obama döneminden beri bir yakınlaşma vardı tabii. Evet. Evet.
İnanılmaz, inanılmaz. Geçen yıl 35 milyar dolar. Doğrudan Amerika'dan gelen yatırım. Şimdi en son bazı şirketlerin, firmaların bu ziyarette yaptığı bir anlaşma daha var. 10 milyar dolar. Şimdi Pakistan'a inanılmaz yatırım yapıyor. Ve ne diyor Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye? Vietnam modeli. Bak bu da senin gibi konumuz. Onlarla da düşmandık. Bak bugün çok iyiyiz. Senle de aynısı olabilir. Sen de bir Vietnam olabilirsin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taşla kaç kuş vurduğunu Asya'da görmek lazım. Yani Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'te inanılmaz açılımlardalar. Şu anda Asya Pasifik'te yürütülen politika ne Avrupa'da var, ne Orta Doğu'da var, ne de başka bir yerde var. Yani bu İran'la nükleer anlaşmanın bozulması, Venezuela'daki mesele falan bilmiyorum. Ben böyle bakınca sanki Asya'daki olayları gölgeleme adına,
oluyormuş gibi. Dikkatleri enteresan.
Çekme adına sessiz sedasız buralarda, şimdi daha Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler'de hiç konuşmadık. Yani işte burada bir açık Japonya var. Japonya'da tabii Trump veya Amerikan yönetimi nasıl bir politika izleyecek? Japonya ve Güney Kore çünkü bunlar bütün bu olaylarda dışlanmışlık hissediyorlar. Ama şunu söyledi Trump biraz önce basın toplantısında. Koruyacağız. Güney Kore'yi koruyacağız. Japonya'yı. Bu arada tabii Tayvan'a da gözün dikmiş durumda. Çin'in bir parçası olan Tayvan Adası. Hatırlayalım General Douglas MacArthur Soğuk Savaş'ın başında ne demişti? Tayvan Amerika Birleşik Devletleri için batmayan bir uçak gemisi. İlk uçak gemisi terimi orada kullandı. Sonra bir Kıbrıs'ta falan başka yerlerde de kullandık ama mesela ben Sri Lanka için de kullanırım aynı şeyi. Evet. Dolayısıyla yani Ceyda Hanım buradaki bütün olaylar zincirleme birbirine bağlı. Yani bu benim düşüncem. ne Pakistan'la Hindistan arasındaki çatışma çok ileriye gider mi? Bence gitmez. Burada çünkü istenen bir şey var. Hindistan bir meydan okuma yaptı. Burada bilmiyorum, Şangay İşbirliği Örgütü'nü bekliyorum ben. Yani Hindistan'ın işte oradaki problemi nasıl çözülecek? İki, yani kuşak ve yol tanıdığı kadar da böyle çok masum bir şekilde istediği güzergahtan elini kolunu sallayabilir şekilde gider meselesini Amerika Birleşik Devletleri bir virgül attı. Öyle değil dedi. Yani bak neler oluyor neler, hiç ummadığı şey. İran'da yani bu terör saldırılarla falan bir şekilde İran da sürece dahil ediyor. Çünkü İran biliniyor ki Pakistan'la anlaşamıyor bazı konularda. İşte siz de baktığınız şeyler var, onlar var, bunlar var. Dolayısıyla yani düşünebilir misiniz Hindistan'la İran Pakistan'ı sıkıştırıyor. Zaten bu Pakistan'ın Belucistan bölgesi var. Hemen Gwadar Limanı'nın olduğu yer. Buradaki Belucüler böyle biraz Pakistan'a karşı ayaklanır gibi. Bunun arkasında da şimdi Pakistan iddiası Hindistan'dan İran var diyor. Yani çok karmaşık bir yapı var Asya'da. İnanılmaz. Tabii
evet.
Hiç konuşmadık ama burada.
Evet. Ya bir Asya programı hakikaten yapalım. Hakikaten bunların tek tek başlıklarıyla konuşmamız lazım. Biraz süremizi aştık ama ben dinlemek istedim aktardıklarınız. Çok önemli. Aslında kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan, öyle birinin aynen Müslüman öyle, birinin Hindu olmasıyla izah edilemeyecek. Gerçekten çok evet, stratejik, jeopolitik dengelerin hassas olduğu bir yer. Çok çok teşekkür ediyorum Barış Bey.
Daha bir şey söyleyeyim mi?
Evet, tabii buyurun. Buyurun.
Şeyle,
tabii
ki. Yani geçmek yayına çıkmaz ama Hillary Clinton 2011'de bir makale yazmıştı. Ya 2011 ya 2012. Demişti ki 21. yüzyılda jeopolitiğin geleceğini Afganistan'da ne Irak'ta, Asya Pasifik'te belirlenecek.
Evet.
İşte bu. Yani Amerika'nın bakışı bu. Asya'nın geleceği de bu aslında.
Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
Evet, Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Asya çalışan nadir uzmanlarımızdan hakikaten çok önemli gelişmeler oluyor. Asya kıtasında ekonominin, siyasetin kalbinin attığı yer o taraf ve biz pek ilgilenmiyoruz. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Bugün de size The Talking Bugs'dan Broken Sword'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
like in a brand new glory.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.